Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 1. bölüm 6. ayetine geldik. Aslında bu mektubun en önemli ayetlerinden biridir bu ayet. İlk 5 ayette Petrus şöyle diyor: Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontos, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6. ayet şöyle diyor: Şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Mesih İsa'ya değerli dinleyicilerimiz, iman etmiş olan bir kimse, evet, bedenlerimizin kurtarılacağı ve görkemli bir mirasa sahip olacağımıza inanır ama bunun diri umudu içerisinde sıkıntılar ve denenmelerde de büyük bir sevinçle coşabilmelidir. Kıvanç duymamız gereken nokta mirasımızın korunduğu değil. Tabii bu harika bir şeydir, bir güvencedir. Ama denenmelerde de bu mirasa sahip olduğumuzun kanıtıdır. Emin olabiliriz ki Petrus'un bu mektubunu gönderdiği Mesih inanlıları Mesih'e olan iman ve tanıklıkları nedeniyle elem ve sıkıntı çekiyorlardı. İmanlının elem çekmesi ve güvencesi her şeyden çok sevinç yaratır. Tanrı güvence ve elem aracılığıyla bizleri sevinçle doldurur. Baba Tanrımız merhameti uyarınca bizleri kendi çocukları yapmış, İsa Mesih'i ölümden dirilterek bizlere yeni bir doğuş ve yaşayan bir umut vermiştir. Bununla da kalmamıştır. Bizleri gelecekte bekleyen olağanüstü güzel bir mirasa hazırlamaktadır. Değerli dinleyicim, Petrus bundan kıvanç duyasınız derken onlara sevinçle coşmaktasınız diyor. Neden coşuyorlar? İyi olan bir şeyden dolayı mı? Hayır, çeşitli denenmeler sonucu coşuyorlar. Petrus bu şekilde birbirine zıt iki sözcüğü yan yana kullanmış oluyor. Sevinçle coşmak ve denenmeler. Dünya anlayışında bu saçma sapan bir kavramdır ama Tanrı'nın hesap defterinde en değerli bir formül olarak belirtilir. Petrus dünyadayken denenmelere dayanmamız için bize bazı sebepler gösteriyor. Birincisi, denenmeler kısa bir süre içindir. Sonsuzlukla kıyaslanamayacak kadar kısa sürecektir. Ne yazık ki günümüzde bakışlarımızı sonsuzluk yerine yaşadığımız şu ana çevirmiş durumdayız. Psikoloji ve materyalizm yaşantımızın her hücresine sızmış durumdadır. Bunlar bireyselliğimizi geliştirmemiz gerektiğini anlatır. Yani psikolojiye göre hiç derdimiz olmayacaktır. Derdimiz ve zorluklarımız varsa iman yaşamımızda bir sorun var demektir. Değerli kardeşim, hiç de öyle değil. Kendimize ve sorunlarımıza bakmaktansa yüce Tanrımıza ve bizim için hazırladığı yüce mirasımıza bakmalıyız. Bedensel gücümüzle eski benliğimizi düzeltmeye ve geliştirmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bizi geliştiren Tanrı'nın kendisidir. Bizleri iman yaşamımızda olgunluk düzeyine ulaştıran O'dur. İlginç şekilde Tanrı'nın bizleri olgunlaştırma yolu çeşitli denemelerden geçirmektir. Bundan daha önceki bölümlerde de söz etmiştik. İsa bizlere kaygılanmayın demektedir. Bu dünyada sorunlarımız olacağını dile getirmiştir. İbraniler mektubunda Tanrı'nın bizi denemelerden ve sınavlardan geçirdiği yazılıdır. Yeni Antlaşma yazarlarından Yakup, denemelerin Tanrı'dan geldiğini söylemektedir. Bütün bunlara ek olarak şimdi Petrus aynı şeyi söylüyor. Tanrı'nın bizleri elemler ve sıkıntılar aracılığıyla olgunlaştırdığını öğretmek pek kulağa hoş gelen bir öğretiş değildir, biliyorum. İnsanlar kendilerinin çok önemli olduklarını ve kendi başlarına büyük şeyler yapabileceklerini öğrenmeyi tercih ederler. Oysa sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın ruhu yüreklerimizde ve yaşamlarımızda işlemeye başlamadıkça biz bir hiçiz. Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktur. Oysa Tanrı bize her şeyi sunabilir. Denemelerin yalnızca geçici olduklarını daima hatırlamalıyız. Pavlos da aynı şeyi söylüyor. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Pavlos burada sözünü bitirmiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor. Gözlerimizi görülen şeylere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir, görülmeyenlerse sonsuzdur. Ellerimizle dokunduğumuz ve çok değer verdiğimiz şeyler aslında gerçek değerden yoksundur. Sonsuzlukla kıyaslandıklarında gelip geçici şeylerdir. Bunlar eskiyen, çürüyen, kolaylıkla lekelenebilen, bozulabilen şeylerdir. Bu dünyadaki her şey çürüyüp gitmektedir. Göremediğimiz şeyler sonsuzdur. Gerçek değere sahip olan şeyler bunlardır. Bu gerçek değer ise elem ve sıkıntı sınanmasından geçerek elde edilir. 1. Petrus mektubu 1. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Bunlar imanınızın sınavdan geçmesi içindir. Yok olucu bir nesne olmasına karşın altın bile ateşle sınanır. Altından daha değerli olan imanınız İsa Mesih açıklandığı zaman övünçle, yücelikle, onurla belirsin. Petrus burada değerli dinleyicilerimiz çok zekice bir benzetme ortaya koyuyor ve harika bir sözcük kullanıyor. Değerli. Tanıdığım yaşlı bir hanım vardır. 70 yaşlarındadır. Bu hanım gerçek bir Tanrı bağlısıdır ve değerli sözcüğünü çok çok sık kullanıyor. Her şeye değerlidir. Ona göre ben de radyo programım da değerlidir. İnsanlar ona bir hediye verdiklerinde değerli bir şey olduğunu söyler. Değerli bir yemek yediklerinden, arkadaşlarıyla değerli bir zaman geçirdiklerinden söz eder. Ama ayetimizde değerli sözcüğünün kimin kullandığına dikkat edelim. Büyük ve güçlü balıkçı Simon Petrus. Petrus, imanımızın denenmesinin değerli bir şey olduğunu söylüyor. Birazdan göreceğimiz gibi değerli sözcüğünü 7 kez kullanıyor. Altından daha değerli olan imanınız diyor. Petrus bu ayette imanımızı altın madeniyle karşılaştırıyor. Altın maden olarak yerden çıkarıldıktan sonra tasfiye fırını adı verilen sıcak bir ocağa konulur. Amaç altını yok etmek değil, arıtmaktır. Altın eritildikten sonra saflaştırılmak için cürufundan temizlenir. Biraz ileride Petrus, Rabbimizin çektiği elemlere ilişkin aynı uygulamadan söz ediyor. Altın ya da gümüşle değil, Mesih'in kanıyla satın alındığımızı söylüyor. Tanrı bizi bugün denenmeden geçirirken aynı tasfiye fırınına koyuyor. Bunu bizleri yok etmek, bizlere zarar vermek ya da bizleri incitmek için yapmıyor. Ama bizlerin saf altın gibi olmamızı istiyor. Bu yüzden arıtma yoluna gidiyor. Değerli dostum, imanlı kişiliğini geliştiren işte bu arıtmadır. Denenme sırasında cüruf altından ayrılır ve saf altın ortaya çıkar. Tanrı'nın yöntemi budur. Tanrı'nın bizleri eğittiği okul budur. Gerçek iman denemelerle yok edilemez, tersine güçlendirilir. Günümüzde imanımızın güçlenmesi için sıkıntıdan geçmemiz gerektiği öğretisi o kadar da duyulmuyor, değil mi? Daha çok kendi kendimize yeten insanlar olmamız öğretiliyor bizlere. Ah sevgili dinleyicim, bizler yeterli olmaktan çok ama çok uzağız. Hiçbir zamanda yeterli olamayacağız. Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Ancak günahkar biri olarak. Tanrı da bizleri Mesih'in kanı aracılığıyla, kayrasıyla kurtarıyor. Bundan sonra bizler de kendi yaşamını yaşamak istiyor. Belki bu Tanrı yöntemini zor bulacaksınız ama bizi denemeler aracılığıyla eğitiyor dostum. Bizi kendisine daha çok yaklaştırıyor. Dostum, olgunluğa giden kestirme yollar yoktur. Hayır, olgunluğa kestirme yol ile gitme imkanı yok. Hileli, yutturmacalı, bütün yeni yöntemler sonuçta ölüm yaratan çıkmaz sokaklara götürür. Bizlerde gerçek olgunluk yaratacak olan Tanrı'nın gönderdiği iman denemeleridir. İsa Mesih göründüğü zaman diyor Petrus, evet, İsa Mesih göründüğü zaman Tanrı'ya denenmelerimiz için teşekkür edeceğiz. Belki de keşke daha fazla denenmeden geçseydik diyeceğiz. Çünkü onun huzurunda, yani Rabbin huzurunda durduğumuz zaman bunların değerini hem göreceğiz hem de anlayacağız. Elçilerin geçtiği denenmeleri düşünsenize. Simon Petrus bu mektubu yazarken ileride kendisini çarmıhın beklediğini biliyordu. Mesih'in karşısına çıktığımızda bu denenmelerin bizlerde altın oluşturacağını söylüyor. İsa Mesih, kralların kralı, efendilerin efendisi olarak egemenlik sürmek için yeryüzüne tekrar geldiği zaman, bu herkes tarafından açıkça görülecek ve dünyanın reddedip küçümsediği inanlılar açık bir şekilde Tanrı'nın çocukları olarak gösterileceklerdir. Çeşitli ayetleri birbirleriyle karşılaştırdıktan sonra vardığımız sonuca göre imanlılara verilecek olan ödüller, kilise yukarıya alındıktan sonra cennette Mesih'in hüküm kürsüsünde ilan edileceklerdir. Ama ödüllerin bütün insanlar önünde açıklanışı İsa Mesih'in ikinci gelişinde yer alacaktır. Evet, bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi Petrus çok değerli bir şeye değiniyor. 8. ayette şöyle diyor. Onu görmediğiniz halde, yani İsa Mesih'i, Rabbi görmediğiniz halde seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde iman ediyorsunuz. Sözle anlatılmaz bir yücelik sevinciyle kıvanç duyuyorsunuz. Bu ayet bizler için çok şey ifade etmelidir. Petrus, Rab İsa'yı kişisel olarak görmüş ve onunla 3 yıl boyunca Filistin'i dolaşmıştı. Ne var ki İsa'nın ona en çok ihtiyaç duyduğu bir anda kötü bir şekilde Rabbini inkar etti Petrus. Daha sonra İsa ölüp dirildiği zaman bir sabah Galile Denizi kıyısında öğrencilerine göründü. O sabah bütün gece boyunca balık tutan öğrencilere kahvaltı hazırladı ve sanıyorum ki çarmıhtaki ölümünden az önce onu inkar etmiş olan Petrus'u bekliyordu. İsa'nın Petrus'a o göl kıyısında ne söylediğini bilmeseydim ben şahsen şunları söylemesini beklerdim. Petrus, sana artık güvenemem. Neden beni inkar ettin? Hani beni inkar etmeyeceğini söylemiştin ama ne oldu? Zorluk geldiğinde beni inkar ettin. Sana güvenemem. Seni iskartaya çıkarmam gerek. Artık kullanamam. Ama hayır değerli dinleyicilerimiz. Rabbimiz İsa Mesih Petrus'a böyle demedi. Bunun yerine Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Bu soru daha önce kendisine sorulmuş olsaydı kesin olarak övünerek tabii ki seviyorum Rab seni diye yanıt verirdi Petrus. Ama artık Petrus övünmüyordu. Rab, sen her şeyi biliyorsun ve seni sevdiğimi de biliyorsun dedi. Bunun üzerine Rab İsa Mesih ondan koyunlarını otlatmasını istedi. Pentekost günü ilk vaazı veren Petrus'tu. İşte bu aynı Petrus bizlere şöyle yazıyor. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Mesih'i bizlere yaklaştıran ve tanıtan kutsal ruhtur. Arkadaşlar, iman yaşamının sırrı budur. Biz onu sevdiğimizde dünyada değerli saydığımız her şey değerini yitirir. Eğer Mesih'i sevmiyorsanız dünyada size yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılmayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Bu sizin yüreğinizde de heyecan yaratmıyor mu? Mesih'e gerçekten aşık mısınız değerli dostum, yoksa son derece anlamsız ölü bir dine mi mensupsunuz? Değerli dostum, Mesih öylesine harikadır ki bunu bir görseniz. Simon Petrus onu seviyordu. Pavlos onu seviyordu. Mesih'e içtenlikle hizmet eden herkes onu seviyordu. Bugün beni dinleyen hepinizin İsa Mesih'i sevmelerini isterdim. Mesih'i severseniz birçok sorununuz çözülecektir. Çözülmeyen sorunlarınız içerisinde bile tatmin olacaksınız. Mesih karı koca ilişkilerinde bile size yardımcı olacaktır. Mesih'in sevgisinin yüreklerimizi birleştirdiğini görmek ne kadar güzeldir. Mesih'in sevgisi size yalnızca evinizde yardım etmekle kalmayacak. Toplumunuzda da yardımcı olacaktır. Sevgi dolu olan Mesih imanlıları birbirlerine çeker. Eğer Mesih'i severseniz bütün ilişkilerinizde size yardımcı olacaktır. Sözle anlatılmayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Sizin yaşam deneyimleriniz bu mu değerli dostum? Öyle coşuyor musunuz? Sevgi dolu olan Mesih yüreğinizi sevinçle doldurur. Siz sevinçle dolu musunuz dostlarım? Seviniyor olmalısınız. İsa Mesih'e iman ettiyseniz artık kralın çocuğu oldunuz. Yüce Tanrı'nın yani çocuğu oldunuz. Bir gün size kalacak olan yüce bir mirasınız vardır. Onun çocuğu olmak ne kadar güzeldir. Evet, Rabbin çocuğu olmak sadece bir kavram değil. Petrus'un yazdığı gibi, imanınızın sonucunu, canlarınızın kurtuluşunu alıyorsunuz. 1 Petrus 1 ayet 9. Mesih İsa'ya iman eden kişi günahın yargısından kurtulur. Canın kurtuluşu aslında budur. Günahların yaraştırdığı sonsuz ölümden kurtulmak. Sevgili dinleyicim, burada söz edilen kurtuluş yeni bir şey değil. Petrus diyor ki 10. ayette, sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Eski antlaşmanın bütün peygamberleri bu kurtuluşla ilgili peygamberlikte bulundu. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kim? Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler. Bu peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. 11. ayet. Eski zaman peygamberleri çok kez ne yazdıklarını tam olarak bilmedikleri halde iyice araştırıldığında Mesih'in elemlerinden değerli dostum ve Tanrı'nın lütfundan söz etmiş oldukları ortaya çıkmaktadır. Örneğin bunu Yeşaya'nın 53. bölümde olduğu kadar Davut peygamberin yazmış olduğu 22. mezmurda da görebiliriz. Bundan başka daha birçok kutsal yazılarda acı çeken Mesih'i görebiliriz. Yeşaya peygamber İsa'dan yaklaşık 750 yıl önce yaşadı. Davut peygamber de İsa'dan aşağı yukarı 1000 yıl önce yaşadı. Her iki peygamber de İsa Mesih'in çarmıhta çekeceği acıları, elemleri çok açık bir şekilde gördüler ve yazdılar. Petrus bu eşsiz kurtuluş olayını açıklarken işkencenin ardından gelecek yücelikten söz etti. Aslında Petrus bunu kendi kafasından çıkarmamıştı. Yeşaya 11. bölümde ve 45. mezmurda bu peygamberlik sözlerini görebilirsiniz. Bütün peygamberler Mesih'in elemlerinden ve daha sonra dünyaya kral olarak geri döndüğünde sahip olacağı egemenlik ve yücelikten söz ettiler. İçlerinde olan Mesih'in ruhu tanıklık ediyordu. Sevgili dinleyicim, bazıları İncil'in değiştirilmiş olduğunu iddia ederler. Kutsal kitabın içerisinde kendi doğruluğunu kanıtlayan sözler vardır. İşte özellikle bu ayet eski antlaşma peygamberlerinin Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yazdıklarını gösteriyor. Bu insanlar Mesih'in ruhu aracılığıyla yazmışlardı. Yazdıklarının bir kısmını kendileri de anlayamamışlardı. Anlayamadıkları için dikkatle araştırdılar. Eski antlaşmada Mesih'in elemlerinden söz eden birçok yer vardır. Bunların yanı sıra Mesih'in egemenliğinden de söz eden birçok yer vardır. Lütuf ve yücelik birleşmiş durumdadır ve peygamberlerin bunları o dönemde anlamaları zordu. Örneğin Yeşaya 52 ve 53. bölümde Mesih'in elemlerinden söz ediyor. Ondan sonra da 11. bölümde yani Yeşaya 11. bölümde Mesih'in krallığını kurmak için dünyaya büyük bir güç ve görkemle gelişinden söz ediyor. Bu çelişki peygamberlere çok şaşırtıcı gelmiş olmalıydı. Her iki peygamberliğin de aynı anda nasıl doğru olabileceğini bulmaya çalışmışlardı. Peygamberler verilen peygamberlik sözlerinin yer alacağı zamanları tam tespit edememişlerdi. Çünkü zaman aralıklarına bakarken Mesih'in elem çekerek öleceğini ve onun görkemle hüküm süreceğini aynı zamanda yer alır şekilde görmüşlerdi. Nasıl ki uzaktaki dağlara bakıldığı zaman dağların arasındaki mesafe kaybolup dağ zirveleri birleşiyor. Buna benzer şekilde zaman zirveleri de birleşmiş, aradaki zaman farkını görememişlerdi. Bizler işte bu zaman aralığında yaşamaktayız. Mesih'in elem çekip çarmıhta ölümü ve Mesih'in tekrar geri dönüp kuracağı egemenliği arasında bir zaman dilimi içerisindeyiz. Benim bildiğim iki büyük dağ vardır. Belli bir yerden bakıldığı zaman bu dağlardan birisi öbürünün önündedir ve 2000 metre yüksekliktedir. Ön planda duran bu dağın arkasındaki dağ ise yaklaşık 3000 metre yüksekliktedir. Buna rağmen iki dağ sanki aynı yükseklikteymiş ve yan yana duruyorlarmış gibi görünür. Aslında bunlar hiç de bitişik değildirler. Tam tersine aralarında muazzam bir vadi bulunmaktadır. İki dağın yamaçları arasında 25 kilometre, zirveleri arasında da 50 kilometrelik bir mesafe vardır. Perspektif açısından bu dağlara uzaktan baktığınızda ikisinin yan yana olduğunu sanırsınız. Buna benzer şekilde geleceğe bakan peygamberler de Mesih'in elem çekerek çarmıhta öldüğü Golgota tepesi ve daha sonra da dünyanın sonunda Zeytinlik Dağı tepesinde yer alacak olan ikinci gelişini ve bunu izleyecek yüceliğini bir arada duran iki dağ zirvesi gibi görmüşlerdi. Herhalde bu peygamberlerin günlerinde kuşkucu ve eleştirici birçok kişi kendileriyle tartışmışlardır. Büyük olasılıkla bu tam bir çelişki, kutsal yazılarda bir bozukluk var. Nasıl olur da Mesih hem elem çekmeye hem de krallık sürmeye gelir demişlerdir. Elbette bizler ikisinin de gerçek olduğunu biliyoruz. Aradaki söz konusu vadi de 2000 yıllık bir zaman aralığına yaklaşan kilise çağıdır. Yani inanlılar topluluğu çağıdır. Şimdi biz bu çağın içindeyiz.